Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 17. ayrım. Zühtü Bey olayların başladığını duyup da koşturarak eve geldiğinde Lena, babasına söz geçirememenin umutsuzluğuyla kapıda korkudan kas katı kesilmişti. Adamı çekip içeri aldı Zühtü Bey. İstanbul saatlerce kan, ateş, duman içinde çalkalanıp durmuştu. Yorgo Mavridis sızmış, Lena Beyoğlu'ndan gelen kapkara uğultuları, şangırtıları duydukça hıçkırmaktan bile korkarak büzülüp kalmıştı Zühtü Bey'in koltuğunun dibinde. Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba koyan Palikarya'ya bu dersin gerekli olduğunu açıkça söylüyordu Zühtü Bey. Gene de bir kargaşa vardı içinde. Şaşkınlık, ikirciklilik. O bunalım içindeki Lena'yı iki kez kanepeye yatırıp sevişmeye zorlamasını da sonraları biraz utanarak anımsamıştı. Kız öylesine isteksiz, öylesine ürkü içindeydi ki, donuk bakışları ikincisine atıldığında "Yeter vire Zühtü" diye inlemesi, yıllar sonra gün günden büyüyüp yüreğine oturan, kendini açıklamaktan bile kaçındığı acılı bir anıya dönüşmüştü. 6-7 Eylül olaylarının, Selanik'teki bomba öyküsünün bir düzen olduğu üzerine açıklamalar çıkınca, o gece Lena'ya karşı söylediklerini de utanarak anımsamıştı. "Yeter vire Zühtü." Daha sevecen davranmaya çalıştı o günlerden sonra. Olmadı gene de. Hep dalgındı Lena. Ötelerde, çok ötelerde sürekli bir şeyler düşlüyordu sanki. Yaşamının en önemli olayı diye anlattığı öykü doğruydu belki de. Kız değildi Zühtü Bey'le yattığında. Andrea ile yatmış daha Zapyon'da otururken. Bu kız onu düşünüyordu. Zorafyon'da okuyormuş Andrea. Lena liseye başladığında. Sevişmişler. Sporcuymuş. Boksör filan. Niyeyse Atina'ya kaçmış oğlan. Almanlar girmiş Yunanistan'a. Sonrasını bilmiyordu Lena. Andrea'nın ardından Lena da gidecekmiş ya. Üst üste gelen Alman işgali, babasının Aşkale'ye sürülüşü, annesinin ölümü yıkıp bırakmış Lena'yı. Küçüklüğünü acı bir mutlulukla anımsar. Ara sıra anlatırdı Lena. Samatya'da Bizans'tan kalma Aya Yorga Kilisesi yakınında otururlarmış çocukluğunda. Türklerle yakın komşuluk içinde büyümüş. Kaba kulak olduğunda Zehra teyze ile birlikte annesinin okutmak için hocaya Koca Mustafa Paşa'da bir camiye götürdüklerini söylerdi. Bir Türk komşularını da papaza götürmüşler bir gün okutmaya. Komşu Türk bakkalın 16 yaşlarında delikanlı oğlu parayı avucuna yukarıdan bırakmış. Akıllarına kötü bir şey gelmesin diye. Yeni yettiği günlerde. Bir de bir anısı vardı, sık sık yinelerdi. Mahallede yoksul bir Rum'un ölüsünü dört yanından uzanmış iplerle tutup sallayarak götürdükleri bir tabut geçerken karakolun kapısında oturan polisler komiser ayağa kalkmış saygıyla selamlamışlar. Lena 8-9 yaşlarındaymış o zamanlar, şaşırıp kalmış. Başımıza ne geldiyse buraya, tarla başının altında Aya Konstantin Kilisesi'nin yakınına taşındıktan sonra geldi diyordu Lena. Komşu Rumları da sevmiyordu. Zühtü Bey eve girip çıkmaya başlayınca söz atmaya da kalkışmışlardı. Aman aman Eleni, Kenanas de Seteli, Yati Isefirlimeni, Apoton Komiseri. Eski bir Rum tekerlemesiydi bu. Eleni kimse istemiyor, komiser öptü seni anlamına. Komiser de Zühtü Bey oluyordu. Önce gülmüştü Zühtü Bey. Baktı ki Lena çok üzülüyor, bir gün mahallenin Rum bakkalına uğrayıp ana avrat kalayladı herifi. Tüm mahalleliyle birlikte. Bir de komisere bok atıyorlardı. Ulan bir daha duyayım böyle şeyin. Hepinizin. Yayıldı. Ürküp sindiler. Her şey doğal düzeninde yürüyüp gitti ondan sonra. 6-7 Eylül olaylarından sonra Yunanistan'a gidenler oldu. Oradan da iyi haberler gelmiyordu. Türkiye'den gidenlere Türkospore, Türk tohumu diyorlarmış. Zühtü Bey'e de Gümülcineli olduğu için Rum tohumu demişti oğlanın biri İstanbul Lisesi'ndeyken. Öldürecekti oğlanı. Güç aldılar elinden. Demek bunlar da bizim tohuma bozuluyorlar. Hey Lena, Türkospore Lena. Ne güzel reçeller, likörler yapardı. Vişne, gül, karışık meyve likörleri. Yiristo, çevirme tatlısı. Astrogliko yapar. Üşenmez, suyu kaynatır, şekeri içinde çevirir de çevirir. Kaşığa doldurup bir bardak suya daldırırlar verirken. İpovrihi derler. Denizaltı yani. Midyeyi kabuğuyla içine atıp yaptığı bir tür pilav, salma dedikleri yemek burnunda tütmeye başladı Zühtü Bey'in. Ayatriada'dan gece yarısından sonra çıkıp da Lena'yı eve götürdüğü paskalyaları anımsadı. Masayı düzenlerler, boyalı yumurtaları kırarlar, salma yapmıştır Lena. Paskalya çörekleri, içkiler, cumartesidir. İsa dirilmiş o gün. Aklınızı sizin ben. Faitis agapis denir o yemeğe, sevgi yemeği. Kidono pasto, çam fıstıklı ayva ezmesi. Kurabiyeler, pastalar. Tümüne sövüp sayar Yorgo, beğenmez. Scata sta mutra su. Vire pasta mı bunlar? Hay dinini, imanını, avradını, tosihini, senin ben, cehennemin kütüğü Yorgo. Toyele kapi, Puforis şarkısı vardı bu sokaklarda bir zamanlar. Zozo dalmasın, Atatürk de severmiş. Atatürk o zamanlar Venizelos'la. Eve gelip de merdivenleri ağır ağır çıkarken Seniye kaygılı yüzle indi çabucak. Daha ilkinde böyle uzun süre kalmasından korkuya kapılmışlar. İyi bok etmişler. Odasına çıkıp koltuğuna yerleşince iyice yorulduğunu anladı o an. Refik'i sordu. Eczaneye gitmiş. Beni soruşturmaya gitti demek. Gelir şimdi. Geldi. Gülerek girdi odaya. Bu oğlan da hep böyle sırıtıyor bugünlerde. Benimle dalga mı geçiyor aklı sıra? Fuat Bey demiş ki. Ha siktirsin Fuat Bey. Oraya yerleştim mi sanıyor? Mefaret elinde paketler Beyoğlu'nda. Neymiş ricası? Refik duraladı. Ricası filan yok dedi. O toplatılan ilaçların bozulacaktı Zühtü Bey. Siktir et şimdi ilacını dedi. Onu sormuyorum. Anlamış olmalıydı Refik. Sorar gibi bakıyordu gene de. O kadın dedi Zühtü Bey. Hani ricası varmış benden. Bir sessizlik oldu. Söze girmekten çekiniyordu Refik. Önemli değildi, dedi yavaşça. Zühtü Bey'in üstelemesini önlemek için ekledi hemen. Kusura bakmayın, dedi. Yemin ettirdi bana. Artık söylememi istemiyor. Bir ateş bastı Zühtü Bey'in yüzüne. Yemin mi ettirmiş? Gel de şimdi, Refik'i de o orospu anasından doğduğuna, doğacağına. Fakat öyle seveceğim bakıyordu ki oğlan. Söylediğine üzgündü belli ki. Ne yapsın? Anası istediyse. Güldü. İyi bok yiyor, dedi. Gülmesini de beğenmemişti oysa. Konuyu değiştirmek gereğini duydu. Pervin nerede, dedi. Gelse de şu eczane işini bir de onunla konuşsak. Fuat'ı o tanıyor değil mi daha çok? Ne oldu Meliha Hanım? Daha iyileşmedi mi? Hemen soğuyan bir sessizlikle burun buruna geldi birden. Bir şeyler demek istiyor bunlar da diyemiyorlar mı ne? Şu bakınmalarına bak. Ne oldu, dedi. Gene bir duraksamayı kapının dibindeki Seniye bozdu. Şey, dedi, siz üzülmeyin diye biz hemen şey yapmadık. Ne yapmamışlar? Niye üzülecekmişim? Seniye aynı çekingenlikle ekledi yavaşça. Meliha Hanım teyze. Gene durdu. Ne aptal kız bu. Karıya bir hal oldu. Olduysa oldu. Söylesene be. Sizlere ömür. Ya. Başka ne diyeyim şimdi? Demek günlerdir fiskos buymuş demek. Yaşamak mıydı onunki? Güçlükle örtbas ettiği bir sevinç doluyor içine. Bu evin sırası savıldı gibi. Koca karı gitti. Bu kez de atlattık biz. Yaşamasını biliyoruz da ondan. Ulan şu dünya. Hay dinini, imanını, avradını, tosihini. 7. Nereden nereye? Pervin'in annesinin ölümünü bir rastlantı gazetede Nihat'ın dışarıda birileriyle yaptığı telefon konuşmasından duymuştu gündüz. Annesi mi ölmüş? Hangi Pervin abla? Ha, iki masa ötedeki telefonu kapatıp da yerine gelince tutamadı sordu. Hangi Pervin abla olduğunu? Nihat'ın konuştuğu fakülteden bir kız arkadaşıydı. Pervin'le aynı dernekteydiler demek. Ölüme üzülünülür de niye üzülmediğini kestiremedi. Şöyle bir uzaktan yüzünü görmüştü kadının ilk gittiklerinde. Aşağıda Refik'i beklerken odadan çıkıp konukları selamlayarak öteki odaya geçmişti. Pervin yalnız mı kaldı şimdi? Sana ne? O akşam Saffet Duran'da buluştuklarında Refik de anlattı olayı. Zühtü Bey de çıkmış hastaneden. Ondan saklıyorlarmış. Bir işletmeciyle özel görüşme yapan Saffet Duran biraz bekletmişti bunları yan odada. Refik durgundu. Şahin pek söze girmiyor, esneyip duruyordu gizliden. Dün geceden uykusuz belli ki. Kim bilir nerede sabahladı. Ölümden söz edilince başını salladı. Ne anlama geldiği anlaşılmaz biçimde. Gündüzde bir yorgunluk vardı. Şimdi ne konuşacağız bu adamlarla? Saffet Duran'a girmeleri akşamın oldukça geç saatini bulmuştu. Yazıhanede kimseler kalmamıştı pek. Saffet Bey özür diledi beklettiği için. Dostça gülerek ellerini sıktı, sigara uzattı. Dinliyorum gibisine gündüze döndü. Bir sessizlik oldu birden. Nereden başlayacağım şimdi? Yorgunsunuz dedi gündüz. Uzatmadan konuya girelim isterseniz. Biz bir şeyler yaptık. Duraladı, dönüp Refik'e baktı, alıp yürütsün gibisine. Başı önünde dinlemekten öte bir şey düşünmüyor gibiydi Refik. Şahin de konuşmaz, yardımcı olmak gereğini duymuş gibi gülümsedi Saffet Duran. Yazılı bir şey varsa onu okusak daha şey olmaz mı? Dedi. Daha şey olur da öyle okunacak düzgün bir şey de yoktu ellerinde. Şahin atıldı birden. Tam yazıya dökmedik abi, dedi. Sizle konuşalım da. Anlıyorum, dedi Saffet Duran. Gündüz kucağındaki dosyadan çıkardığı kağıtları düzenlemeye çalışırken, bir şeyler var da, diye mırıldandı. Daha doğrusu sinematografik bir şema var. Onu şöyle sıralayıp üstünde konuşabiliriz, dedik. Kırık dökük açıklamalarla öykünün aldığı biçimi anlatmaya başladı. Bazı yerlerde sıkılıyordu anlatırken. Çalışmada pek beğenerek koydukları bazı şeylerin bile hiç de olmayacak, saçma sapan yakıştırmalar gibi gelmesine şaşıyor, anlatırken değiştirmeler, düzeltmeler yapma gereğini duyuyor, bunları yaparken de her şeye aşırı bir titizlikle, giderek sinirlilikle karşı çıkan Refik'ten gelecek tepkiyi düşünerek sıkıntısı daha da artıyordu. Öyküyü şöyle bir özetleyip bitirince sırtını kaplayan bir terle ürperdi. Saffet Duran hiç kesmeden, algıladığını belli etmek ister gibi ara sıra ağırca baş sallamalarla sonuna dek dinlemişti. Kesin bir finale de bağlamamışlardı daha. Birkaç türlü bitebilirliliği tartışmaya bırakmışlar, Saffet Duran'ın bu konudaki düşüncelerini de öğrenmek istemişlerdi. Konuşuruz, dedi Saffet Duran sevinmiş gibi. Hangi son olursa olsun, öykü iyi toparlanmış gibi geldi bana. Kutlarım. Dönüp Refik'e baktı. Değil mi? Dedi. Finalin şu ya da bu oluşu pek bir şeyi değiştirmez. Bozmaz yani. Doğruydu, dediği. Olabilirliklerin hiçbiri temelde ayrı değildi ötekinden. Aynı ya da benzer olayların sergilenme çeşitliliği bir tür. Bir sessizlik olmuştu gene. Refik önüne bakıyordu. Saffet Duran'ı da yanıtlamadan. Birden başını kaldırdı. Vallahi bana çok katı geliyor abi, dedi birden. Katı mı geliyor? Yüreğinde bir sıkışma oldu gündüzün. Bir şeyleri koparacak bu olan. Ne olacak şimdi? Nasıl katı? Biraz şaşırmış gibi Refik'e bakıyordu Saffet Duran. Refik de tedirgin kımıldandı bir iki, doğruldu. Söyleyeceğini toplamaya çalışıyordu sanki. Kızarmıştı. Çok tartıştık bu konuyu, dedi. Sesindeki titrekliği örtbas etmeye çalışır gibi durdu. Saffet Duran'a bakıyordu. Onun hemen bir şeyleri anlamasını mı bekliyordu ne? Bir sessizlik oldu. Koltuğuna yaslanmış, biraz yukarıdan bakan Saffet Duran'ın duruşunda Refik'i beklediği anlayışın, güvencenin belirtisi yoktu. Deminki gülümsemenin biraz da alaya dönmüş izleri vardı. Gündüz de toparlanmıştı. Şu salak oğlandan da güçlü olmayacaksam. Sinirli biçimde bir iki daha kımıldandı Refik. Ayrı şeylerden baktık, dedi. Ayrı, açılardan diyeyim. Gene durdu. Yüreklenmiş gibi aldı hemen. Bir öyküde bana iyi gelen şeyler, kızın kendini kıymak için dolaşması, annesinin deliliği, soylarındaki hastalık filan. Bunlar gölgede kalıyor hep, çıkmıyor. Sonra bir dizi olay var. Çoğu gereksiz bence. Bilmiyorum, şimdi ayrı ayrı şey yapalım mı? Sustu. Gündüz kavramıştı durumu. Doğru söylüyor oğlan. Açılarımız ayrı. Ne olacak şimdi? Gülümser gibi bakmasına karşın Saffet Bey de duralamıştı. Doğruldu. Neler konuştuğunuzu bilmiyorum, dedi. Gene de iyi bir yere varmışsınız bana sorarsanız. Ayrı yönlerden yaklaşmak bir olaya, bir öyküye öyle büyük bir sakınca yaratmaz. İşin başındayız daha. Tartışmalar ummadığınız biçimde ortak bir yere vardırır bakarsınız. Refik, sanmıyorum, dedi birden. Sinirli biçimde kesmişti. Gene bir sessizlik oldu. Çok tartıştık diye aldı Refik. Olmadı. Ayrı şeyler söylüyoruz. Şemada belki yakınlık olduğu gibi görünüyor ama temelde işin özünde. Bir de bakıyorsunuz öyle ayrı ki. Böyle bir filmi göremiyorum ben. Sonra sansürde ne olur onu da bilmem. Biliyorsunuz sansür var bir de. Son taşı da koymanın güvenliğiyle kesip yavaşça ardına yaslandı. Sessizliği kimin nasıl bozması gerekiyordu onu düşünmeye başlamışlardı sanki. Şahin'e baktı Gündüz, gülüyor gibi. Güleceğine bir şeyler söylesene ulan, hep ben mi şeyler yapacağım? Çalışmada da böyle oldu. Oğlan öcünü aldı işte, doğruldu yavaşça. Doğru söylüyor dedi Gündüz, benim de kaygılarım vardı. Refik çoğunu dile getirdi. Bir kez öyküyü anlayışımız, bildirisini yorumlamamız öyle ters ki birbirine, sözünü ettiği o delilik, yok soyunda hastalık varmış, kızın soyunda gibi şeyler bana pek uyduruk geliyor. Zaten öyküde alaylı değiniyor oralara. Ama kızı bir kanlı eyleme sürükleyen sosyoekonomik nedenler örtbas edilmeyecek, geçiştirilemeyecek şeyler. Şöyle söyleyeyim, o soydan gelip de anası, ninesi delilik belirtileri gösteren bir başka kız ya da kişi bu ortam var olmasa bu işlere kalkışır mıydı? O koşullar nice akıllı usluları, soyu sağlıklı kişileri nerelere sürükler? Bunlar tartışılacak şeyler bile değil aslında. Bir tür kalıtıma bağlamak gülünç. Durdu. Kızdığını belli etmemeye çalışıyordu. Gene de dışarı vuran bir şey olmalıydı ki Şahin kaygılı bakmaya başladı Gündüz'e. Dert etme Şahincim, daha ileri gidici değilim. Gene bir sessizlik çökmüştü odaya. Saffet Durağan da düşünceliydi. Önüne bakıyordu dalgınca. İş sarpa sarıyor demek. Alıp başkasına verirler, olur biter. Cebinde avans 3000 liradan ancak 1000 küsür lira kaldığını anımsayınca ter bastı birden. Ne bok yiyeceğiz şimdi? Şu orospu çocuğunun yüzünden. Aşağıdan mı almam gerek? Gebereyim daha iyi. Borçlanmak, dolandırmak var bir de. Başını kaldırıp gülümser gibi baktı Saffet Duran. Şöyle mi yapsak? Dedi. Sizler ayrı ayrı çalışma yapıp getirseniz onu tartışsak. Karşılaştırma daha mı yol gösterici olur? Orta yol önerisi kimseye pek çekici gelmemişti belli ki. Sessizlik sürüyordu. Şahin Saffet Duran'a baktı. Vallahi abi dedi, gerek yok bana sorarsanız. Herkesin kendine baktığını görünce ak dişlerini sıraladı, bekletti bir süre. Bu çalışma iyi oldu dedi yavaşça. Sonuç da iyi. Gündüz abi bir yazsın, Refik de şey yapar, bakarsınız o zaman. Refik ne yapar? Yazgımız bu piçin onayına bağlı demek. Bağışlayın, dedi Gündüz. Ben yazmam. O da soğudu birden. Kucağındaki çalışma notlarını, öykü kitabını toparlayıp uzanıp Saffet Duran'ın masasına koydu. Çalışmayı daha uyumlu olabilecek birilerine vermeniz gerekecek. Buyurun, boşuna vaktini almayalım birbirimizin. Saffet Duran'ın yüzünde bir gölge dolaştı. Sevindi gibi mi, yoksa kızmak mı? Gündüz çekilip oturduğu koltuğunda içine dolan evecenliği bir yarı doyumla yenmişti. Biraz daha yukarıdan bakıyordu her şeye. Dışında hiç değilse. 3000 lirasının da parasının da borcunun da. Refik'e takıldı gözleri. O da biraz şaşırmışa benziyor. Şahin dişlerini gösterdi gösterecek. Beklenmedik bir şey bekleniyordu gene de. Ben konuk sayılırım burada abi dedi Refik. Düşüncelerimi söyledim. Arkadaşlar bitirsin bu işi. Ben çekileyim isterseniz. İsterseniz deyince sınava mı çekiyordu Saffet Duran'ı? Gerilemek değil, saldırı bu. Yanına da Saffet Bey'i aldı mı? Pek aralamadan. Yok canım, dedi Saffet Bey yumuşakça savuşturur gibi. Kimsenin çekilmesine gerek yok. Dediğim gibi, abartıyoruz biraz galiba. Kolejde bir hocamız vardı. Her şeyi sizin gibi düşünmeyenlerden öğreneceksiniz derdi sürekli. Refik'e döndü. Sen de biraz düşün bu konuda Refik'cim, dedi. İvmeye ne gerek var? Gündüz Bey'den rica edelim yazsın bir. Hepimiz yorulduk. Pasajda bir şeyler içip şöyle bir kendimize gelsek en iyisiydi ya. Söyleşi daha tatlı olurdu. Yazık ki evde konuklarım var bu akşam. 17. ayrımın sonu. Sayfa 170. Devamı 18. ayrımda.